Tarih ve Çocuk. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'ndan Tarih ve Çocuk programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Hülya Polat, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli çocuklarımız, değerli gençlerimiz, Güray Kırpık hocamız bizlere her hafta Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan yıldızlardan birini, yani büyük Türk devletlerinden birini aktarıyor, anlatıyor. Bu hafta Uygurlardayız. Geçen hafta hocam Hazar Kağanlığı'nı anlatmıştınız. Çok büyük bir imparatorluk olduğu anlaşıldı. Şimdi Uygurlara geçelim, daha doğudayız. Çin sınırlarındayız. Uygur Devleti'nin kuruluşuyla her hafta yaptığımız gibi başlayalım.
Uygurlar Türk tarihinde en önemli devletlerden birisi. Kuruldukları coğrafya Orta Asya, Asya kıtasının ortasında merkezi bir bölgede bulunuyor. Hanbalık şehri onların başkentiydi ve yaklaşık 100 yıl boyunca bağımsız bir devlet olarak varlıklarını sürdürdüler. Çok büyük bir devlet olması dolayısıyla Uygurlara imparatorluk demek de doğru olur. Hakim olduğu saha bugünkü Çin, Kırgızistan, Moğolistan ve Orta Asya'daki diğer Türk devletlerinden olan Kazakistan, Türkmenistan gibi Rusya Federasyonu'nun bir kısmı, Hindistan'a kadar olan saha geniş bir devlet olduğunu gösteriyor. Hakim oldukları saha bu kadar büyük, bugün de geniş ülkelerin bulunduğu, devletlerin kurulduğu bir yer idi. Şehirleri Hanbalık şehri veya Beşbalık ismiyle bilinen bir şehir. Uygurların kurulduğu bölgede daha önceden Göktürk Devleti yer alıyordu. Göktürklere karşı isyan ederek özellikle Karluk ve Basmırlarla beraber ve Kırgızların da desteğiyle, onların da katıldığı bazı olaylar var. Göktürklere karşı bir büyük isyan başlattılar Uygurlar ve neticesinde Ötüken şehrini yağmalayarak Göktürk tahtına bir Uygur hükümdarı, yine bir Türk topluluğunun başındaki bir bey olan Kutlu Bilge Kül Kağan geçti. Kutlu Bilge Kül Kağan tahta 744 yılında geçti ve 745'te devletin kuruluşu ilan edildi. Bundan 2 yıl sonra da vefat etti. Ondan sonra yerine onun yine oğullarından olan Moyençor ismiyle bildiğimiz bir hükümdar geçti. Moyençor zamanında devletin sınırlarının oldukça genişlediğini görüyoruz. Bir defa Göktürkleri yıkmış olan Kırgızlara karşı, Basmırlara karşı mücadele oldu. Devletin kendi içinde birliği sağlandı. Bir milletin ve devletin kendi içinde birliği, gücü olursa dışarıya karşı güçlü olur. Ondan dolayı Moyençor'un öncelikle devlet, millet ve vatan birliğini sağlamak için büyük gayret gösterdiğini görüyoruz. Ve yaklaşık olarak 12 yıl boyunca devam eden hükümdarlığı süresince bunu sağlamak için çok gayretler gösterdi. Nitekim 759 yılında vefat edinceye kadar da bunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Uygurlar, Türk tarihinde yerleşik hayata geçen ilk topluluktur. Devlet anlamında da o dönemde Türkler ilk defa bir yeni hayat tarzına ya da yeni bir kültüre girdiler. Bu kültür içerisinde Mani dini ve Buda dini, Budizm bulunmaktaydı. Uygurlar içerisinde böyle bir yeni dine girme hareketinin de ilk kez aslında bu dönemde Moyençor'dan sonra başladığını görüyoruz. Moyençor'dan sonra tahta geçen hükümdarlardan Tengri Kağan böyle bir girişimde bulundu. Tengri Kağan zamanında Türkler Mani dinine girdiler ve Budizm'e de girmeye başladılar. Mani dinine girişleri Çinli tacirler eliyle oldu ve rahipler de bu tüccarlar arasında bulunuyorlardı. Rahipler aracılığıyla oldu. Budizm'e giren Uygurlar ise Hintli tacirler eliyle Budizm dinine girmeye başladılar. Dolayısıyla Uygurlar zamanında Türk topluluklarından bir kısmının, sadece Uygur olanlar değil, Karluklar, Basmırlar, az önce söyledik, Kırgızların da farklı dinlere girdiklerini görüyoruz. Bunlar arasında İslamiyet'e girenler de vardı. Tengri dininde olanlar vardı. Gök Tanrı dinine inanıyordu Türklerin büyük bir kısmı da bu dönemde. Yani hepsi aynı anda Mani dinine girmediler. Uygurlar devlet anlamında 762 yılından itibaren resmi olarak Mani dinine ve Buda dinine büyük oranda girdiler. Onların bu şekilde kültür ve din değiştirmeleri hareketi devlet içerisinde bazılarının da girmemesi neticesinde tabii devletin zayıflamasıyla neticelenecek bir değişim süreciydi. Bir taraftan da aslında Uygurlar birçok yenilik yaptıkları için yeni bir şehir kültürü, tarım kültürü ve göçebe hayatı bırakarak medeniyet ortaya koydukları için büyük bir Türk tarihinde dönüşüm yaşatmış devlet olarak da bilinmektedir. Günümüze kalan miras açısından da baktığımızda mesela matbaanın ilk defa kullanılması Uygurlar zamanına tekabül etmektedir. Yine Uygurlar zamanında tarımla ilgili pek çok unsurun günümüze kadar kaldığını biliyoruz. Geleneksel anlamda da Türk tarihinde tarımla uğraşan en geniş tarım uygulamalarını yaşatan ve yapan devlet Uygurlar olmuştur. Yazılı hukuk icrasını da ilk defa yerleşik hayata geçmelerinden dolayı Uygurlar'da görüyoruz. Hakanların bu bölgede özellikle Şine-Usu Gölü yakınlarında yazdırmış oldukları kitabeler yani taşlara yazılmış olan o yazıtlarda Şine-Usu yazıtları diyoruz buna. Biz Uygur hukukuna dair bir takım ipuçları yakalamaktayız. Uygurlardan günümüze kalan bu belgelerin yanı sıra bir başka kitabe daha var. O da Kara Balgasun ismiyle bildiğimiz Karabalasagun şehrindeki yazıtlardır. Buradaki bilgilerde de devlet yönetimine dair bilgi sahibi olmaktayız. Yani Uygurlara dair elimizde hem hukuk metinleri var hem de Çin kaynaklarındaki bilgiler var. Farklı bir dine girdikten sonra o dinin temel metinlerini Türkçe'ye çevirmişler. Uygur Türkçesine çevirmişler ve daha sonra bu Türkçe Türklerin İslamiyet'e girdiği dönemde de kullanılmaya devam etmiş. Aynı zamanda bitikçiler görevlendirmişler. Yani
kitap.
Evet. Astronomiyle ilgilenmişler ve 23 adet okul kurmuşlar. Bildiğimiz sayı bunlar. Yani Uygurlar sahasında büyük bir okullaşma, eğitim faaliyeti var, şehirli kültür var ve Türkler Uygurlar zamanında 100 yıllık hayatları boyunca bazı özellikleri değiştiği için devlet hayatında da bazı farklılıklar yaşadılar. Hocam, evet hanedan vardı, hanedanın ortak malıydı devlet ama askeri bakımdan Uygurlar zayıfladılar. Gittikçe zayıflayarak Çin'in tesiri altına girmeye başladılar.
Hocam Çin tesirini, Çin etkisine geçmeden önce az önce söylediğiniz önemli. Daha önceki programımızda Hazar Kağanlığı'na anlattığınız programımızda alfabelerine ilişkin bilgi vermiştiniz. Bir resim, bir şekil alfabesi olduğunu söylemiştiniz. Mani dinine, Budist dinine geçtikten sonra Uygurların kullandığı alfabe konusunda elimizde bilgiler var mı?
Evet, Uygurlar ilk defa yeni kendilerine ait bir alfabe ortaya koydular. Göktürk alfabesi Türklerde ilk defa bir alfabe dizininin ortaya çıktığını gösterir. Ama Uygurlar da kendilerine ait yeni bir Türk alfabesi ortaya çıkardılar. Bu alfabe kendi çalışmalarıyla ortaya çıktığı için Uygur alfabesi diye bilindi. Aslında Soğut alfabesi diye bildiğimiz başka bir alfabe var. Onun değiştirilmiş, geliştirilmiş bir şekliydi. Türk fonetiğine, Türkçe'ye uygun, ses aralığına uygun bir dizime sahipti. Dolayısıyla Uygurlar bir alfabe değişikliği de yaptılar. Uygurların kendi alfabelerinde eğitim yaptıklarını, kendi devlet teşkilatını kurduklarını, bitikçi adıyla katipler görevlendirdiklerini, Çince bilen uzmanlar yetiştirdiklerini, matematik ve astronomi yani uzay bilimi konusunda da okullarda çalışmalar yaptırdıklarını, Uygur tababeti ismiyle tıp okulları açtıklarını biliyoruz. Özellikle Uygur doktorları o çağda da meşhur olmuşlardı. Bunu da bilmekteyiz. Kesin bir şekilde bildiğimiz 12 Uygur Kağanı var. 12 Uygur Kağanı'nın her biri döneminde de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ancak özellikle 805 yılından itibaren Uygurların daha çok Maniheizm ve Budizm adıyla bildiğimiz dinlere ve buna bağlı olarak da askeri teşkilatın zayıflamasıyla birlikte savaşçılık kabiliyetlerini kaybettiklerine şahitlik ediyoruz.
Ve ben araya girdim hocam. Siz az önce Çin etkisinin devletin yıkılışındaki önemine bir giriş yapmıştınız. Buradan devam etmenizi rica edeceğim.
Uygurlara tabi olan Türk kavimleri ise savaşçılıklarını, göçebe hayatlarını devam ettirdiler. Uygurlar bunların da idarecisiydi. Bunlar arasında hangileri vardı? az önce de ifade ettim, Kırgızlar, Basmırlar, Karluklar, Türgişler gibi birçok Türk topluluğu vardı. İşte bunlar ise kendileri hayvancılık ve göçebe hayatla ilgili bütün geleneklerini, güçlerini devam ettirdiler. Zamanla Uygurların yerleşik hayata geçmesi ve kültür değişmelerine karşı da Uygurların da bir kısmı aslında benimsememişti bu dinleri. Dolayısıyla Uygurlar kendi askeri güçlerini ve teknolojilerini büyük oranda eski teknolojilerini geleneksel olarak bıraktılar. Bunun neticesinde bu bahsetmiş olduğumuz topluluklar çoğunlukla birleşmek suretiyle 840 yılında Uygur başkenti Hanbalı'yı ve çevresini yağmaladılar, ele geçirdiler ve böylece Uygur Hakanlığı yıkıldı.
Yani hocam tekrarlamak gerekirse kuruluş tarihi, yıkılış tarihi şuydu diyelim ve toparlamak anlamında tekrar yerleşik hayata geçilmesinin ve özellikle başka bir ülkenin kültürüne, başka kültürlere adapte olmanın devletin yıkılması üzerindeki etkileriyle bu haftaki programımızı da toparlayalım hocam.
Uygurlar Devleti büyük bir imparatorluk haline gelmiş büyük bir Türk devletidir. İslamiyet'ten önceki son büyük Türk devletlerindendir. Bundan sonra İslamiyet'e girmiştir Türkler, Uygurlardan sonra. 745 yılında kurulmuş olan devlet, 840 yılında yıkılmıştır. Devletin kurucusu Kutlu Bilge Kül Kağan'dır. Yıkılışında ise Bilge Kağan'ı görüyoruz veya Külük Bilge Kağan ismiyle bildiğimiz bir hükümdar görüyoruz. O da yaklaşık bir yıl tahtta kalmıştır. Kırgızların buraya gelmesiyle birlikte, başkentlerinin yağmalanmasıyla birlikte hakimiyetlerini kaybettiler ve yeni devletler kuruldu bu bölgede. O devletlerden birisi de ilk Müslüman Türk devletlerinden olan Karahanlılar Devleti'dir. O da Türk devletleri arasında artık 16 yıldız içerisinde bulunmaktadır, yer almaktadır. Burada şunu hemen ifade edelim. Uygurlar Çin gibi büyük bir coğrafyayı yönetmiştir, hakim olmuştur, vergiye bağlamıştır. Yine hakim oldukları sahada yaklaşık 100 yıl boyunca tek başlarına hüküm sürmüşlerdir ve Türk tarihinde günümüze kadar etki oluşturabilecek bir takım yenilikler getirmişlerdir. Bunlar arasında eğitim sistemiyle ilgili getirdikleri yenilikler, tarım kültürü, yerleşik hayat unsurları, sanat unsurları, kültür unsurları çok önemli yeniliklerdir. Devlet teşkilatında da bitikçilik geleneğini başlatmak suretiyle yeni bir yazılı sistem, bürokratik sistemi getirmişlerdir. Böylece devlet teşkilatında da aslında bazı yenilikleri, kalıcı unsurları ortaya koyduklarını söyleyebiliriz.
Fakat hocam şu ifade edilebilir mi? Bütün bu kültür ve medeniyet alanındaki gelişmelerine rağmen aşağı yukarı 100 yıl sürmüş bir devlet. Devletin yıkılışında askeri teşkilatın ve orduya verilecek önemin yeterince karşılanamamasını bir etki, bir tesir olarak siz görüyor musunuz?
Elbette Uygurların yıkılışında hem askeri teşkilat hem de devlet teşkilatının diğer unsurları açısından bazı zaaflar olmasaydı devlet çok daha kalıcı, çok daha büyük bir varlık halinde devam ediyor olabilirdi, olması gerekirdi. Bazı konulardaki zaafları onların daha çabuk yıkılmalarına sebebiyet vermiştir. Ancak varlıklarını sürdürdüler. Uygurların diğer dinlere girmiş olanlar da büyük oranda İslamiyet çatısı altında Müslüman olarak varlıklarını sürdürdüler. Uygurlar 10 Uygur kabilesi tarafından kurulmuş bir devletti ve Uygurlar daha sonra da farklı coğrafyalara göç etmek suretiyle hem Orta Asya'da hem de bugünkü anlamda Doğu Türkistan diye bildiğimiz bölgede varlıklarını sürdürmeye devam ettirdiler. Günümüze kadar geldiler.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta devam etmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Tarih ve Çocuk.